Ayrım 5. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 49. 7. kısım. Bir gece Jüpiter içkili bir yemek verdi adaylara. Adaylardan biri Hansen Nolle adında, güzel gözlü, uzun kirpikli, pembe beyaz tenli bir genç içkiyi fazla kaçırdı. Ertesi gün kurstan ihraç edildi hemen. Kurstaki tek İngiliz ve Avusturyalılardan biri de onunla gittiler. Bir önceki gece gizli ajanlığa layık olmadıkları ortaya çıkmıştı. Kursun 4. haftasında binadan ayrılıp bir ormanda kamp kurdular. Hocalarıyla birlikte 8 gün ormanda kaldılar. Geceleri yerde yatıyorlardı. Her türlü havada barınmayı ve 3. günün sonunda yiyecek stokları da tükenince ağaçlardan topladıkları meyve, yaprak, bazen de küçük hayvanlarla açlıklarını gidermeyi öğrendiler. Thomas Leven önceden böyle bir durumla karşılaşabileceğini tahmin ettiğinden bir yolunu bulup birkaç kutu konserve edinmişti. 4. gün hala Belçika'dan ithal edilmiş nefis kaz ciğerini yemekle meşguldü. Bunun sonucu diğer adaylar küçük bir tarla faresini paylaşamadıkları için birbirleriyle boğuşurken o son derece sakin bir köşeye oturup onları izliyordu. Bu davranışı Jüpiter'in gözünden kaçmamıştı. ''Hepiniz Hermayer'e örnek almalısınız. Gerçek anlamıyla erkek onun gibi olur.'' 6. hafta Jüpiter öğrencilerini bir kayalığın tepesine getirdi. Aşağısı oldukça derindi. Dipte de yere geniş halıya benzer bir kumaş serilmişti. Jüpiter atlayın diye bağırdı. Herkes irgilerek geri çekildi. Thomas ise önündekileri iki yana itti, koştu ve kızılderililerin zafer çığlığını andıran bir sesle haykırarak kendini boşluğa fırlattı. Fransız hükümetinin yetiştirmek için bu kadar para ve zaman harcadığı bir adamı daha göreve başlamadan ölüme itmeyeceğinden emindi. Tahmin ettiği gibi yukarıdan ince görünen kumaşın altına birkaç kat yumuşak kauçuk serilmişti. Thomas kuş tüyü bir şilteye düşmüş gibi hissetti kendini. Jüpiter sevinç içindeydi. ''En iyi adamsın Mayer. Pek yakında ünlü olursun.'' Bu kehanet doğru çıkacaktı. Thomas kurs süresince sadece bir kere hocasıyla takıştı. Jüpiter sınıfta görünmeyen mürekkeple yazı yazma konusunda açıklamada bulunuyordu. Bu mürekkebi herkes hazırlayabilirdi. Gerekli maddeler soğan suyu ve çiğ yumurta, tabii bir de dolma kalem yahut kalem ucuydu. Thomas öğrenme arzusuyla yanıp tutuştuğu için saf bir ifadeyle sordu. ''Affedersiniz efendim, Gestapo'nun eline geçip hapse tıkılan bir kimse soğan suyu ve çiğ yumurta sağlamak için kime başvurmalıdır?'' Kurs bir sınavla sona erdi. Bütün öğrenciler gece yarısı yataklarından apar topar kaldırılıp temsili bir Alman gizli mahkemesinin karşısına çıkarıldılar. Mahkeme kurulu Jüpiter'in başkanlığında kurs hocalarından kuruluydu. Üzerlerinde Alman üniformaları vardı. Jüpiter alba üniforması giymişti. Saatlerce mahkeme kurulu öğrencileri sorguya çekti. Gözlerine ışık tutuldu, bütün gece aç ve susuz bıraktılar. Fakat herkes o akşam bol bol yemek yiyerek yattığı için kimse açlık duymadı bile. Jüpiter Thomas'ın üzerinde özellikle durdu. Kafasına yumruklar indirdi, yüzü duvara çevrili halde saatlerce ayakta tuttu, sırtına tabancanın namlusunu dayadı. ''İtiraf et casus olduğunu.'' ''Söyleyecek bir şeyim yok.'' diye yiğitçe cevap verdi Thomas. Sonra parmaklarını mengeneye sıkıştırdılar. Thomas biraz acı duyunca ''Ah!'' diye bir nara attı. Hemen gevşettiler mengeneyi. Sabaha karşı 6 sıralarında casusluk suçundan kurşuna dizilerek ölüme mahkum edilmişti. Thomas, Jüpiter itiraf etmesi için son bir çağrıda bulundu. Bildiği askeri sırları söylerse ölümden kurtulabilecekti. Thomas, Jüpiter'in ayaklarının dibine yere tükürdü ve bağırarak ''Ölümü tercih ederim.'' dedi. Bu isteğini yerine getirmek için Thomas'ı pis bir avluya çıkardılar. Şafak sökmek üzereyken gri bir duvarın önüne dikerek boş kovanlarla kurşuna dizdiler. Sonra hep birlikte kahvaltı salonuna geçtiler. Thomas, Leven'in kursu üstün başarıyla sonuçlandırdığını söylemek gereksiz olur. Jüpiter Thomas'a diplomasını ve Jean Leblanc adına çıkarılmış Fransız pasaportunu verirken gözleri yaşardı. ''Talihin açık olsun komrat, seninle iftihar ediyorum.'' ''Jüpiter, bir gün Almanların eline geçer de burada öğrendiğim her şeyi onlara anlatırım diye korkmuyor musun?'' Jüpiter gülerek cevap verdi. Gizli servislerin eğitim metotları aşağı yukarı her ülkede aynıdır. Hepsi de en son tıbbi, psikolojik, teknik gelişmelerden faydalanırlar. Senden ya da bizden öğrenecek fazla şeyleri yoktur. 16 Temmuz 1939'da Thomas Lieven Paris'e döndü. Mimi aradan geçen 6 hafta süresince ona sadık kalmış gibi sevgiyle karşıladı Thomas'ı. 1 Ağustos günü Thomas Albay Simeon'un sağladığı Bologna ormanındaki villasına yerleşmişti. Villa Champs-Élysées'deki bankasından arabayla 15 dakika uzaklıktaydı. 20 Ağustos'ta Avrupa'daki siyasi durumun gerginliğine rağmen Thomas Albay Simeon'dan izin alarak Mimi ile birlikte Parislilerin en çok rağbet ettikleri sayfiye ve yarış yeri olan Şantilly'e tatil yapmak üzere gitti. 30 Ağustos'ta Polonya tam seferberlik ilan etti. Aynı gün öğleden sonra Thomas ve Mimi, Commel'deki gölleri ve Kraliçe Blanche'ın şatosunu görmek için yürüyüşe çıktılar. Akşama doğru döndüklerinde kan kırmızısı bir güneş yavaş yavaş batıyordu. Kol kola eski villaların önünden, yıpranmış parke taşlarıyla kaplı yollardan geçerek kalmakta oldukları Mareşal Joffre Caddesi'ndeki park otele geldiler. Salona girer girmez komilerden biri koşarak geldi. "Monsieur Lieven, Belfort'tan sizi telefonla arıyorlar." Thomas hattın öbür ucundan Albay Simeon'un sesini duydu. "Ah, sonunda bulabildim seni Lieven." Albay Almanca konuşuyordu. Hemen açıkladı bunun nedenini. "Oteldekilerin konuştuklarımızı dinlemelerini istemiyorum da. Dinle Lieven, balon havalandı."
"Savaş mı?"
"Evet."
"Ne zaman?"
"Önümüzdeki 48 saat içinde yarın sabah ilk trene atlayıp Belfort'a gelmen gerekli. Tonno Dor Oteli'ne git hemen, kapıcıyı gör. Derhal hale..."
Tam o sırada bağlantı kesildi.
Thomas birkaç kere düğmeye bastı. "Alo, alo." Sert bir kadın sesi cevap verdi. "Monsieur Lieven, yabancı dilde konuştuğunuz için konuşmanızı kesmek zorunda kaldık."
"Yasak mı yabancı dilde konuşmak?"
"Evet, saat 6'dan beri yasaklandı. Şehirler arası konuşmalar sadece Fransızca yapılabilecek." Hat tekrar sessizleşti. Thomas Lieven telefon kulübesinden çıkarken holdeki kominin kendisini garip bir şekilde süzdüğünü fark etti ama üstünde durmadı. Sabah saat 5'te biri kapısını yumruklayıncaya kadar da bir daha düşünmedi bile. Mimi bir kedi yavrusu gibi ona sokulmuş, kıvrılmış uyuyordu. O akşam Simeon'la konuştuklarını söylememişti Thomas Mimi'ye. Dışarısı hemen hemen aydınlanmıştı, ağaçlarda kuşlar ötüyordu. Kapı bir kere daha ve şiddetlice vuruldu. Almanlar herhalde bu kadar çabuk gelmiş olamaz diye düşündü Thomas ve açmamaya karar verdi. Kapının dışından bir ses yükseldi. "Monsieur Lieven, kapıyı açın yoksa kırarız."
"Kimsiniz?"
"Polis." Thomas rahatlamış bir halde yatakta doğruldu. Mimi hafif bir çığlık atarak uyandı.
"Ne oluyor sevgilim?"
"Herhalde yine tevkif edecekler beni," diye mırıldandı Thomas. Dediği de çıktı. Kapıyı açtığında karşısında üniformalı bir Fransız polisi ve iki jandarma gördü.
"Giyinip bizimle geleceksiniz."
"Niçin?"
"Siz bir casussunuz, Alman casusu."
"Bunu da nereden çıkardınız?"
"Dün telefonda şüpheli bir konuşma yaptınız. Santral bize haber verdi. Holdeki komi de duymuş Almanca konuştuğunuzu. Yalan söylemeniz boşuna."
"Adamlarınızı biraz uzaklaştırın, size söyleyeceklerim var." İki jandarma gözden kayboldular.
Thomas Jüpiter'in kursun sonunda kendisine vermiş olduğu hüviyeti ve pasaportu çıkardı.
"Fransız gizli servisindenim."
"Daha iyi bir yalan düşünemedin mi? Hem de böyle acemice taklit edilmiş kağıtlarla. Ha? Bir işe yaramaz bunlar. Giyin hadi."
8. Kısım. Thomas Lieven 31 Ağustos günü akşama doğru Savareuse Irmağı kıyısında eskiden surlarla çevrili olan Belfort şehrine vardı. Şehrin eski bölümünü bir taksi ile geçti. Cumhuriyet Meydanı'nın hemen yanı başındaki Tonneau d'Or Oteli'ne vardı. Her zamanki gibi son derece şık giyinmişti. Yelek cebinden saatinin altın zinciri sarkıyordu. Albay Simeon otelin salonunda karşıladı onu. Üniformalı olduğu halde son derece dost bir görünüşü vardı.
"Azizim Lieven, bu polislerin aptalca davranışları için özür dilerim. Mimi epey uğraştıktan sonra telefonla beni bulduğunda durumu anlattı ve hemen polis merkezini arayıp iyice azarladım herifleri. Hadi gel, General Eiffel bizi bekliyor. Kaybedecek vaktimiz yok, beklediğimiz an geldi."
Bir çeyrek sonra Thomas Lieven Fransız Genelkurmay Başkanlığı binasında General Eiffel'in odasındaydı. Duvarlar Fransa ve Almanya'nın askeri haritaları ile kaplıydı.
ince, uzun boylu, beyaz saçlı Louis Eiffel, elleri arkasında, Albay Simeon'la Thomas'ın oturmakta oldukları küçük masanın önünde bir ileri bir geri dolaşıp duruyordu. Konuştuğu zaman sesi dolgun ve tok çıkıyordu.
Monsieur Leven, Albay Simeon hakkınızda çok şey anlattı bana. Elimizdeki ajanların en iyilerinden biri olduğunuzu biliyorum.
General pencerenin yanında durdu ve Vosges dağları ile Jurolar arasındaki vadiye baktı.
Kaybedecek vaktimiz yok. Herr Hitler düşmanca hislerini açığa vurdu. Birkaç saat içinde Almanya'ya harp ilan ettiğimiz bildirilecek kendisine. Fakat...
General onlara doğru döndü.
Fransa, Herr Leven, bu savaşa hazırlıksızdır. Biz gizli servis olarak hiçbir şekilde hazır değiliz. Derdimiz sizin işinizle ilgili. Anlatın lütfen albayım.
Simeon bir yutkundu, Thomas'a döndü. Gerçek şu ki meteliksiziz dostum.
Meteliksiz mi?
General başını salladı.
Evet, elimizde harcayacak ödenek yok. Savaş Bakanlığı'nın verdiği gülünç denecek kadar az bir paramız var. Şimdi ise geniş çapta bir çalışma gerekiyor ki bu parayla imkansız. Elimiz ayağımız bağlanmış durumda. Kıpırdayamıyoruz.
Fena bu. Thomas Leven gülmemek için zor tutuyordu kendini. Kusura bakmayın ama parası olmayan bir ulusun gizli servise de ihtiyacı olmaz herhalde.
Vergi kaçıranlar ve ülkeyi düşünmeden servetlerini bir kat daha arttırmaya çalışanların çokluğu yüzünden Almanlardan gelecek bir saldırıya karşı kendimizi koruyamayacak hale geldik.
General biraz durakladı, vücudunu daha da dikleştirdi.
Size başvurmakla çok geciktik Herr Leven, sizden imkansız olanı isteyeceğim belki de.
Elimize kısa zamanda hem de çok kısa, bol, oldukça bol para geçirebilmemizin bir yolu var mı diye soracaktım. Ancak o zaman çalışmaya başlayabiliriz.
Bunu biraz düşünmem gerek. Burada düşünmem ise imkansız. Bunu söylerken duvardaki haritalara bakıyordu. Burada aklıma iyi bir çare geleceğini hiç sanmıyorum. Birden yüzü aydınlandı. Eğer sizce bir sakınca yoksa şimdi otele gidip akşam için yiyecek bir şey hazırlayayım. Hem yer hem konuşuruz. Louis Eiffel ne söylediğini işitmemiş gibi bakıyordu Thomas'ın yüzüne. Dayanamadı.
Yani şimdi gidip yemek mi hazırlamak istiyorsunuz bu kadar işin arasında?
Sayın General, en iyi fikirler daima mutfakta doğar. Şehrin en güzel otelinin özel bir dairesinde 31 Ağustos 1939 günü akşamı önemli bir yemek verildi.
Nefis dedi General Eiffel, önündeki tabaktan bir lokma da aldı, sonra peçetesinin ucuyla hafifçe sildi ağzını. Muhteşem diye fikrini belirtti albay. En iyisi de salyangoz çorbasıydı. Hiç bu kadar iyisini içmemiştim diye ekledi general.
Size sırrımı açıklayayım diye cevap verdi Thomas. Salyangozlar büyük ve gri kabuklu olmalı. Kabukların çatlak veya kırık olmaması da gerekir tabii. Garsonlar son yemeği de getirdiler. Thomas ayağa kalktı.
Bırakın servisi ben yaparım.
Küçük bir ispirto lambası yaktı. Bu limonlu krema. Bir tabaktan küçük bir bakır tavaya kiraz taneleri boşalttı. Ateşin üzerinde biraz ısıttı bunları. Sonra üzerlerine Fransız konyağı serpti. Biraz da renksiz bir sıvı attı. Diğerleri hayranlıkla onu seyrediyorlardı. Albay Simeon iskemlesinden biraz kalktı.
''O renksiz su gibi şey ne?''
bunu soran generaldi. ''Saf alkol. Bütün tavayı ateşe vermek için gerekti.'' Böyle diyerek zarif bir hareketle tavanın iç kısmını ve tabii kirazları ocağın alevine tuttu Thomas. Tıs sesiyle birlikte mavi bir alev belirdi, yükseldi ve kayboldu. Dostumuz kirazları herkesin tabağına dağıtılmış olan limonlu kremaların üzerine yerleştirdi.
Tamam, şimdi gelelim meselemize. Bir hal çaresi buldum sanıyorum.
General neredeyse elindeki küçük kaşığı düşürüyordu.
Söylesenize Tanrı aşkına.
Bugün öğleden sonra kirazlar gerçekten güzel değil mi? Ülke çıkarlarını hesaba katmadan servet sahibi olmak için çalışanlardan bahsediyordunuz. Böylelerine her yerde rastlanır. Bazı ülkelerde çeteler bile kurmuştur bu tür insanlar. Kâr etsinler de nasıl olursa olsun. İşler karışırsa alırlar paralarını, gözden kaybolurlar. Geride garip yurttaşlar kalır. Thomas bir kaşık daha krem aldı.
Biraz ekşi mi olmuş acaba? Ne dersiniz?
Bazıları hafif mayhoş sever bunu, zevk meselesi.
Baylar, bütün bu kişilere rağmen Fransız gizli servisini diriltir, ayakları üzerine dikebiliriz sanıyorum. Nasıl olacak bu iş, onu söyleyin.
Bütün istediğim bir diplomatik pasaport. Bunun Amerikan pasaportu olması gerek. Bir Belçika pasaportu ve Maliye Bakanlığı'nın bizimle işbirliği yapması. Thomas Lieben bu mütevazi açıklamayı yaptığında 1939 yılı Ağustos ayının 31. günüydü. 10 Eylül 1939'da Fransız basını ve radyolar şu açıklamayı yaptılar. Devlet Konseyi, savaş anında yurt dışına sermaye nakline, kambiyo işlemlerine ve her türlü para ticaretine ait yasaklayıcı ve düzenleyici kararname. Madde 1. Yurt dışına her türlü sermaye transferi Maliye Bakanlığı'nın izni olmadıkça yasaktır. Madde 2. Maliye Bakanlığı izniyle de olsa her türlü kambiyo işlemleri Fransız Merkez Bankası ya da Maliye Bakanlığı'nca gösterilecek bir banka aracılığıyla yapılabilecektir. Döviz ve para işleriyle ilgili birkaç madde daha yer alıyordu kararnamede. Bunlara uyulmaması halinde verilecek cezalar son derece ağırdı. Kararname aşağıdaki kişiler tarafından imzalanmıştı. Albert Lebrun, devlet başkanı, Edouard Daladier, başbakan, Paul Marchendo, başbakan yardımcısı, Georges Bonnet, dışişleri bakanı, Albert Sarro, İçişleri bakanı, Paul Reynaud, maliye bakanı, Fernand Gentin, ticaret bakanı, Raymond Pattenauter, İktisat Bakanı, Georges Mandel, Sömürgeler Bakanı, Jules Julien, Posta Bakanı. Menü, 31 Ağustos 1939. Sümüklü böcek çorbası, lahana turşulu sülün ve istiridye, flambe kirazlı kremalı limonlu mereng. Bu yemek Fransız para siyasetinde ihtilal yarattı. Sümüklü böcek çorbası. Sümüklü böcekler bir saat tuzlu suda haşlanarak temizlenir. Sonra çatalla kabuklarından çıkarılır ve derileri soyulur. Tamamen temizlenmeleri için iyice tuzlandıktan sonra 3-4 kere iyice yıkanır ve suları süzülmesi için bir kenara bırakılırlar. Bundan sonra 40 kadar böcek et suyunda pişinceye kadar kaynatılır. 3'te 2 kadarı ayrılarak küçük parçalar halinde doğranır ve yağda kızartılır. Diğer taraftan çorba için istenilen miktarda et suyu ilave edilir ve küçük Hindistan cevizleriyle birlikte birkaç kere kaynama durumuna getirilir. 3 yumurtanın sarısı bir çorba kasesinde çırpılır, üzerine de hazırlanmış çorba dökülür. Çorba üzerine kızarmış ekmek parçaları ve böceklerin geri kalanları katılarak sofraya getirilir. Lahana turşulu sülün ve istiridye. Önce sülün fırınlanacak şekilde hazırlanır. 1 kilo sıkılmış lahana turşusu eşit ölçüde beyaz şarap ve su ile tencereye konur. Tencereye bir parça bacon ve rendelenmiş soğan da katılır. Bunların üzerine de sülün yerleştirilerek 1 saat kadar pişirilir. Eti körpeleşince kuş indirilir ve lahana turşusuna biraz beşamel salçası katılarak koyulaştırılır. Bu arada istiridyeler temizlenmiş ve yıkanmış olmalıdır. İstiridyeler tuzlanıp biberlendikten sonra un, yumurta ve galeta ununa batırılır. Hafif kahverengi rengi gelinceye kadar zeytinyağında kızartılır. Sülün parçalara bölünür ve etrafına çember halinde lahana turşusu ve istiridyeler yerleştirilerek servis yapılır. Flambe kirazlı kremalı limonlu mereng. 4 kişi için 4 limon kalın dilimler halinde kesilir ve şekerle kaynatılır. Suyu badem unuyla koyulaştırılır ve soğuduktan sonra süzgeçten geçirilir. 5 yumurtanın akı katılaşıncaya kadar çırpılır ve karışım şampanya bardaklarına doldurulur. Bundan sonra kiraz şekerlemeleri ısıtılır ve üzerlerine biraz kiraz likörü veya konyak dökülerek yakılır. Alevleri söner sönmez hemen limon kremasının üzerine yerleştirilirler. 9. Kısım. 12 Eylül 1939 günü sabahı genç bir Amerikalı diplomat 8.35 treniyle Paris'ten Brüksel'e gidiyordu. İngiliz bankerlerine özgü kılığı, elinde de siyah domuz derisinden bir çanta vardı. Fransız-Belçika sınırındaki kontrol memurları son derece sert ve titiz kimselerdi. Genç adamın akordeon gibi açılan pasaportunda adı William S. Murphy, görevi ise Paris'teki Amerikan Büyükelçiliği kuryesi olarak gösteriliyordu. Genç adamın bavulu kontrol edilmedi tabii. Brüksel'de Amerikalı kurye, bu aslında Alman vatandaşı Thomas Lieven'di, Otel Royal'e indi ve Armand Deacon adına çıkarılmış bir Belçika pasaportunu göstererek o adlı otele yerleşti. Ertesi gün Deacon yahut Murphy ya da Lieven, Brüksel'de çeşitli yerlerden 3 milyon Fransız frankı karşılığı dolar satın aldı. Franklar siyah domuz derisi çantadan çıkıyor, dolarlar ise çantaya giriyordu. Thomas'ın işe başlamak üzere sermaye olarak kullandığı bu para kendi bankasından geliyordu. gizli servise yardım etmeyi kararlaştırınca Thomas parasını da bu işe yatırmıştı. Siyasi durumun karışık olması nedeniyle Fransız frangının piyasa değeri %20 oranında düşmüştü. Fransız vatandaşları para değerinin daha da düşeceği kuşkusuyla ellerindeki bütün parayı dolarla değiştiriyorlardı. Bunun sonucu dolar fiyatları birkaç saat içinde astronomik bir düzeye ulaşmıştı. Brüksel'de ise durum böyle değildi. Belçika, biz tarafsız kalacağız, Almanlar bize asla ikinci bir kere saldırmayacaktır düşüncesi içindeydi. Fransa'da duyulan savaş korkusundan burada iz yoktu. Dolar da normal değerini muhafaza ediyordu. Fransız hükümetinin aldığı ani karar sonucu Fransa'dan dışarıya sermaye transferi yapılamadığı için hiçbir ülkede Fransız frangı fazlalığı yoktu. Thomas'ın da tahmin ettiği gibi frank Fransa dışında eski değerinde alıcı buluyordu. Zaten bütün işlem frankın Fransa dışındaki fiyatının değişmeyeceği görüşü üstüne kurulmuştu. Thomas Lieben, William S. Murphy adıyla Brüksel'de bir gün kaldıktan sonra Paris'e dönerken elindeki çanta dolar doluydu. Paris'e ayak bastıktan birkaç saat sonra bütün bu dolarlar zengin Fransızlar tarafından kapışılmıştı. Hem de çok yüksek fiyatlarla. Çünkü bu kişiler savaş başlar başlamaz yahut da durum kötüye döndüğü an Fransa'yı terk etmek niyetindeydiler. Thomas Lieben dolarları değerinin 2 hatta 3 katına satmıştı bunlara. Böylece ilk yolculuğundan Thomas Lieben tam 600 bin frank kâr etti. Bir iki gün sonra yine William S. Murphy adı altında Brüksel'e gitti. Çantasındaki para bu sefer tam 5 milyondu. Paris'e döndüğünde kârı bir öncekinden de fazlaydı tabii. Bir hafta sonra ellerinde diplomatik pasaport ve birer çanta bulunan 3 adam daha katıldı Thomas Lieben'e. Paris, Brüksel ve Paris, Zürih arasında mekik dokuyorlar, Fransa'dan çıkardıkları frankların karşılığını dolar olarak ülkeye sokuyorlardı. 2 hafta sonra eli çantalıların sayısı 8'e çıktı. Bütün işi Thomas Lieben yönetiyordu. Brüksel ve Zürih'teki adamları sayesinde bu iki şehirdeki Fransız frankı stoklarının erimemesini sağlıyordu. Planını uygulamaya başladığından bu yana tam 1 milyon frank kâr etmişlerdi. Fransız gizli servisinin gözlerinde ümit parıltıları belirmişti. Thomas Lieben kendilerine her hafta daha fazla para getirdikçe ona duydukları hayranlık ve minnet her an artıyordu. 12 Eylül 1939 ile Almanların Belçika'ya taarruz ettikleri 10 Mayıs 1940 arasında geçen süre içinde Thomas Lieben'in Fransız gizli servisi adına elde ettiği gelir 80 milyon frankı bulmuştu. Masraflarını ve payına düşen %10'u alıp bunları da dolara çevirince Thomas Lieben'in bu işten kazancı tam 27.730 dolar olmuştu. Bütün bu işlem başından sonuna kadar aksamamış, yalnız bir keresinde Thomas büyükçe bir tehlike atlatmıştı. 2 Ocak 1940 günü Thomas Lieben her zamanki gibi akşam treniyle Brüksel'den Paris'e dönerken, geçen 2 yıla yakın süre boyunca bu yolculuğu kaç kere yapmış olduğunu hesaplamaya çalışıyor ama işin içinden çıkamıyordu pek. Tren sınırdaki Fenye istasyonunda her zamankinden daha uzun süre kaldı. Thomas bir aksilik çıkmasından kuşkulanarak ne olup bittiğini araştırmak üzereyken kompartımanın kapısı açıldı. Fransız sınır polisinin şefi Thomas'ın her keresinde karşılaştığı uzun boylu adam kafasını yarı aralık kapıdan içeri uzattı. Sakin fakat resmi bir tonda konuşuyordu. "Monsieur, trenden inip benimle bir şişe şarap içmenizi ve bir sonraki trenle yolculuğunuza devam etmenizi öğütleyeceğim." "Nedenini sorabilir miyim?" "Tren Amerika'nın Paris Büyükelçisi'ni beklediği için hareket etmiyor. Ekselansları küçük bir kaza geçirmişler. Arabaları hasara uğramış. Hemen bitişiğinizdeki kompartıman kendisine ayrıldı. Yanında büyükelçilik mensuplarından 3 kişi var. Gerçekten bir sonraki trene kalsanız daha iyi olacak monsieur. İzin verin çantanızı alayım." 5 dakika sonra rahat konuşabilecekleri bir yere gelince Thomas daha fazla sabredemeyerek sordu. "Size kim benden bahsetti?" "Albay Simeon, her keresinde size yardımcı olmamız için uyarır bizi." Thomas cüzdanını çıkardı. "Size nasıl teşekkür edebilirim?" "Hayır, hayır monsieur. Yardımcı olabildiğim için son derece memnunum. Bana hiçbir şey borçlu değilsiniz. Yalnız belki... Burada görevli tam 16 arkadaşız. Son günlerde ne kahve bulabiliyoruz ne de sigara." Brüksel'e ilk gidişimde derhal...
Yalnız bir nokta var Mösyö. Gümrüktekilerin işi bilmemesi gerek. Gelecek sefer ama sadece gece ekspresiyle gelirseniz, elinizde paketle, birinci sınıf yataklı vagonun kapısı önünde olursanız, benim çocuklardan biri orada sizi bekler ve hemen el değiştirir paket.
O günden sonra Thomas birkaç kere tekrarladı bu oyunu. Feyni'ye sınır polisi, Fransız Emniyet Teşkilatı içerisinde sigara ve kahve yönünden en şanslı olanıydı.
5. ayrımın sonu. Sayfa 60.